Ayrım 4. 7 Mayıs 1492-1 Ağustos 1492. Tüm İspanya. Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella'yı ikna edemedi. Don Abravanel, Don Abraham'ın tüm ailesiyle birlikte Katolik dinine geçmesi de bir işe yaramadı. Hatta kraliyetin şiddetle paraya ihtiyacı olmasına rağmen İspanya'da kalabilmek için Yahudi cemaatinin önerdiği paralar da kendisi de bir Yahudi dönmesi olan Engizisyon Kurulu Başkanı Torgue Mada'nın etkisi ve baskısıyla reddedildi. İspanyol sarayı kovduğu Yahudilerin mallarının nasıl olsa sahibi olacağından emindi. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan bu insanların ayrılırken geride bıraktıkları ve o güne kadar el konulmuş mallarının paralarının tutarı zaten büyük bir gelir sağlamıştı hazinelerine ve şimdi bu paralarla İspanya yeni ufuklara yelken açacaktı, yeni dünyalara. Belki kendisi de kripto, gizli Yahudi Katolik olduğunu söyleyen bir Yahudi olan Kristof Kolomb, Santa Maria, Pianta ve Nina adlı 3 gemiyle Atlantik Okyanusu'na açılma hazırlıklarına çoktan koyulmuştu. İspanya geleceğini başka topraklarda aramanın peşine düşmüştü. İspanyol Yahudileri de neredeyse küçük köy meydanlarına kadar her yerde davullar çalınarak ferman ilan edilen, sonra artık yapacak bir şey kalmadığını anlayan yakışıklı 250 bin kişilik 50 bin aile canlarını kurtarabilmek için yollara düştü. 3 ay boyunca tozlu yollar, yayalar, atlılar, arabalarla dolup taştı. Herkes alabildiği kadar malını sırtına, atına, arabasına vurup uzun yolculuğa başlamıştı. İspanya dışında altın, gümüş ve hatta üzeri damgalı metal para çıkarmak bile yasaklanmış olduğu için çoğu elindekini avucundaki gittiği yerlerde yaşayabilmek için satabilmeyi umduğu mallara yatırmıştı. Yollar uzun, yollar zorluydu. Hava giderek daha da sıcaklaşıyordu. Gündüz yakıp kavuran, aman vermeyen güneş geceleri yerini sert bir ayaza bırakıyordu. Kalabalık gruplar ateşler yakıyordu ısınmak için. Birkaç kişilik daha küçük gruplarsa haydutların, engizisyoncuların ve gözü dönmüş bağnazların saldırılarına her an hedef olabilecekleri korku ve kaygısıyla bunu da yapamıyordu. Büyük bir taşın ya da kuytuda bir ağacın dibinde birbirleriyle sarılarak uyumaya çalışıyorlardı. Bu endişelerinde haksız değillerdi. Yeni bir yurt aramanın peşindeki ailelerin sık sık yolu kesiliyordu. Kral ve kraliçenin süvarileri, kafileleri doldurup üstlerini, başlarını, eşyalarını didik didik arıyordu. Ve eğer küçücük bir altın parçası bile bulsalar sahibinin hemen başını kesiyorlardı. Tek bir kılıç darbesiyle ya da en yakın ağaca asıveriyorlardı. Çocukların bile gözünün yaşına bakmıyorlardı. Ama yine de içlerinde rüşvet kabul edenlerin sayısı az değildi. Bundan yararlanarak bazıları ölümü bile göze alıp gizlice taşıdıkları değerli mallarını İspanya dışına çıkarmayı başarabildiler. Yerlerinden, yurtlarından sürünen bu insanları en çok korkutan şeylerden biri de haydutlardı. Haydutlar en az sarayın süvarileri kadar acımasızdı. Bu açgözlü adamlar değerli ya da değersiz her şeyi çalmalın peşindeydiler. Bazen yaşlı bir kadının yıpranmış ayakkabısını bile ayağından söküp aldıkları oluyordu. Ya da bir bebeğin battaniyesini. İyice sarhoş olduklarında içi hırsızlıklarla bırakmıyor, tütsülenmiş kafalarıyla kadınlara, kızlara saldırmaya başlıyorlardı. Bir yığın baba ailesini kurtarabilmek uğruna bıçaklanarak kafası taşla ezilerek can verdi yollarda. Dağlara doğru kaçtıklarında bu serserilerin eline düşen sürgünler kasaba ve köylere yanaştıklarında taşlanıyor, ağır hakaretlere uğruyorlardı. anneler yaşadıkları ve asla kabullenemedikleri haksızlıklardan ötürü iyice asileşmiş genç oğullarını bu saldırılara karşı yatıştırmakla zorlanıyordu. İçlerinden pek çoğu böyle olaylar sonucu acımasızca öldürüldü ya da yakınlarının çığlıkları, gözyaşları arasında sürüklenerek Engizisyon'a teslim edildi. Uzun kafileler yol üzerindeki her şehirden, kasabadan, köyden katılanlarla giderek uzuyordu. Yaşlılar ve bebeklerden bu koşullara dayanamayıp ölenlerin sayısı çoktu. Başlangıçta her şeyini birbirleriyle paylaşan sürgünler, hayat koşulları giderek zorlaştıkça birbirine karşı da acımasızca davranmaya başlamıştı. Bir tas su ya da bir dilim ekmek için aralarında sık sık kavgalar çıkıyordu. Erkekler dövüşüyor, kadınlar bağırıyor, çocuklar ağlıyordu. Hahamların sözleri, telkinleri bile çare olmuyordu bu gerilimli anlarda. Neredeyse herkes birbirini suçlamaya başlamıştı. Artık hiç kimsede sabır ve dayanma gücü kalmamıştı. Konversolar, dönmeler ya da kriptolar böyle durumlarda en çok hakarete uğrayanlar oluyordu. Oysa onlar çocuklarının ve kendilerinin hayatını kurtarabilmek, topraklarından olmamak, Engizisyon'un hışımından kaçabilmek için bu yolu seçmek zorunda kalmışlardı. Ama ne yazık ki yıllar sonra bile sonuç değişmemişti. İspanya onları da kovmuştu ve bu kez kendi din kardeşlerinin de öfkesiyle karşılaşıyorlardı. İspanyol şiddetinden kurtulabilmek için tam 3 ay cehennem azabı yaşadı bu insanlar. Üstelik gidecekleri yerlerde onları neyin beklediğini asla bilmeden. Granada'dan, Valencia'dan, Cordoba'dan, Sevilla'dan kopup gelenler, sağ kalabilenler gemilerle Kuzey Afrika sahillerine geçti. Oradan da Osmanlı topraklarına ulaşmayı deneyeceklerdi. Bunların arasında Ocak ayında Isabella ve Ferdinand'a yenilip teslim olan çok sayıda Müslüman Magribi de vardı. Vitoria, Huesca, Balaguer, Berga, Figueres, Barcelona gibi daha kuzeyde yaşayanlar Fransa'nın Manş Denizi ve Akdeniz'deki limanlarından İngiltere'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya, İtalya'ya doğru yola çıktılar. İspanya'nın orta bölümlerinden olanların işi daha da zor olmuştu. Toledolular, Guadalajaralılar, Salamanhalılar, Segovialılar, Madridliler, kızgın güneş altında kıraç düzlükleri, yalçın kayalıkları binbir güçlükle aşarak onları para karşılığında kabul eden Portekiz Krallığı'na güç bela geçebildiler. Rachel ve ailesi de bu zorlu yolculuğu yapmak zorunda kalanlardandı. Nahmiyaslar Toledo'dan ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra onlar da yola çıktılar. Lisbon'da buluşacaklardı. Başlangıçta Esther ölse de evinden ayrılmayacağını ve oğlunu bekleyeceğini söylediyse de hahamla konuştuktan sonra ses çıkarmamıştı kocasının planlarına. Evlerinden hemen hemen hiçbir şey almadılar yanlarına. David Salvatore'yi dinleyip parasını deriye yatırmıştı. Bir arabaya bunları, birkaç çuval yiyeceği, su damacanalarını ve giysilerini koyup ayrıldılar evlerinden. Avram babasının yanına oturmuş, neşe içinde elinde tahta kılıcıyla şarkılar söylüyordu. Esther ve Rachel çuvallara sırtlarını dayamış, konuşmadan etrafa bakıyorlardı. Annesi Rachel'le Hayım'ın ölümünden bu yana zorunlu olmadıkça tek kelime bile konuşmamıştı. Toledo'nun ana kapısından geçip sarı sıcak bozkıra doğru yola koyuldular. 2 gün önce yola çıkan diğer arabalara yetişeceklerdi. David kırbacını şaklatıp duruyordu. Avram da kılıcını sallıyordu havada. Taho arkalarında kalmıştı. Esther sessizce ağlıyordu. Beyaz köpüklerle akan yeşil sulara bakıp. "Oğlum," dedi inleyerek. Hayım, anan seni bırakıp gidiyor. Rachel annesinin eline elini uzattı. Kadın ateş değmiş gibi çekti kemikli parmaklarını. Yüzünü öbür yana çevirdi. Sanki bunları hiç düşünmeden yapmıştı. Rachel oturduğu yerde büzüldü. Kendi sesi yine kulaklarında yankılanıyordu. Dilerim geberirsin, dilerim geberirsin ve ben de görürüm hayım. Çok büyük bir vicdan azabı, korkunç bir suçluluk onu yakıp kavuruyordu. Her şey onun yüzünden olmuştu. Onun ve Moşe'nin. Annesi haklıydı ve artık onu bir daha asla sevmeyecekti. Engizisyona düşmeden de beterdi bu. Bir annenin sevgisinden, yumuşak dokunuşundan mahrum kalmak en fazla muhtaç olduğun anda. Üstelik o yanı başındayken. Babası bütün bu aklından geçenleri okumuş gibi kamçısını şaklatırken arkasına dönüp sevgiyle bakmıştı Rachel'e. Sanki geçecek kızım sabret diyordu ama annesi ağlıyordu. Hayım sularda yitip gitmişti ve o ağabeyinin ölümünü istemişti. Rachel kendini dünyanın bütün kötülüklerinden sorumlu bir günahkar gibi hissediyordu. Gözlerini kapadı, artık Moşe'yi de hayal edemezdi. Bitmişti, bütün güzel duygular, güzel anlar bitmişti ve anıları da mezarlarına gömmeliydi. Onları hatırlamaya bile layık değildi. Yine de eli Moşe'nin öptüğü yanağına şöyle bir dokundu. Seviyorum sonsuza kadar, sonsuz kadar. Günlerce gittiler. Hiç kimseye rastlamadan, sabah güneş doğmadan yola koyuluyor, o gün batımında duruyorlardı. Gündüzleri kızgın güneşin altında, bomboş bozkırda ilerliyorlardı. Gökyüzünde akbabalar, daireler çiziyorlardı. Tepesi kesilmiş gibi görünen dağlarda neredeyse tek bir ağaç bile yoktu. Her yer sapsarı ve sımsıcaktı. Gece olunca toprak ve taşlar emdikleri ısıyı kusuyordu ve rutubetten kemikleri sızlıyordu hepsinin. Yiyecekleri giderek azalmıştı. Esther her gün aynı hamuru pişiriyordu. Biraz un, biraz su ve tuz karıştırarak yaptığı hamuru. Suları da bitti bitecekti. Taho, ırmağını çoktandır görmüyorlardı. Dağlar giderek yükselmişti. David arada bir arabayı durdurup tepelere tırmanarak etrafı gözetliyordu. Ama kimseler yoktu ortalıkta. Yollarını kaybetmiş gibiydiler. Yaptığı hesaba göre fazla bir zamanları kalmamıştı. İspanya'yı terk etmek için ne günleri ne de Portekiz'e giden yolları bilemiyordu artık. Öylesine ilerliyordu ki bilinmedik bir yolda. Sonra bir gün ufukta tozu dumanı katarak gelen atlılar belirdi. Avram kılıcıyla havada yeni bir daire çizerek bağırdı. İşte onlar yaşasın, ama sevinecek bir şey yoktu. David gözlerini kısarak baktı. Bunlar kraliçenin süvarileri dedi. Toparlanın, sakin olun ve konuşmayın. Atların dizginlerini çekip arabayı durdurdu. Atlılar hızla yaklaşıp önlerine dikildiler. 5 kişiydiler. En öndekinin atı başını havaya dikip hafif şaha kalkarak durdu. Arkadakilerin atları kişniyerek yerlerinde eşiniyordu. Toledo'larınkiler de simsiyah sakallı süvari kendini beğenmiş aşağılayan gözlerle onları süzerek arabanın çevresinde aksak adımlarla dolaştırdı atını. Sonra arkadaşlarının yanına gidip Yahudiler dedi. İğrenç bir leşten söz eder gibiydi. İnin aşağı diye bağırdı. Açın eşyalarını, hepsini. David karısına ve kızına baktı. Başıyla işaret etti denileni yapın diye. Kendisi de aşağı atladı ve Avram'ı kucağına aldı. Süvariler giyecek ve deri çuvallarına daldılar hemen. Ellerine geçeni sağa sola fırlatıyorlardı. Kılıçlarla delik deşik ediyorlardı. De Toledo'ların geleceğini. Simsiyah sakallı olan kılıcının ucunda Rachel'in en sevdiği şalını sallayarak bağırdı. Adın ne senin Yahudi? David, sivri burnunun ucunu sıvazlayıp sakince cevap verdi. David. Adam bir kahkaha attı. David'miş. Zaten ya David olur, ya Moşe, ya da Hayım. Hepsi birden kaba kahkahalarla güldüler. Esther'in de, Rachel'in de korkudan sararmış yüzleri birden acıyla gerilmişti. Söyle bakalım David, kaç altının var? Biz kraliçenin emirlerine uyarız. Ne altımız, altınımız ne de gümüşümüz var. Ya öyle mi? Demek paranız yok. O zaman neden böyle kimselerin olmadığı yerlerden gidiyorsunuz? Niye ana yoldan ayrıldınız? Ne saklıyorsunuz? Haydi çıkar ortaya. Yoksa hepinize mezar yaparım burayı. Biz sadece yolumuzu kaybettik. Ben size doğru yolu göstermeyi bilirim. Arayın üzerlerini. Adamların hepsi hemen kıskıvrak yakaladılar. David'i, biri koşup Esther'i, daha genç olan diğeri de Rachel'i tuttu sıkıca. Esther, bırakın, bizim sakladığımız bir şey yok diye çığlıklar atıyordu. Sus kadın diye bağırdı adam. Eliyle itti Esther'i. Avram o sırada tahta kılıcını sallayarak saldırdı ona. Kraliçe adına diye haykırıyordu. Kraliçe adına. Adam eliyle itti çocuğu, gülüyordu. Oğlunu iyi bir Yahudi olarak yetiştirememişsin David dedi. Bak o hala İspanya kraliçesine bağlı. Arkadaşlarına döndü. En iyisi bu çocuğu alıp gidelim. Layık olduğu gibi yetişsin. Madem babasının da parası yok, Avram'ı tuttuğu gibi omzuna attı. Üzeri aranan Esther, oğlunun kendisinden koparılacağı planlarını duyunca çıldırmış gibi bağırmaya başlamıştı. Çırılçıplak bırakın, bırakın oğlumu. Çırpınarak bırakın, bırakın oğlumu. O sırada askerlerden biri Rachel'i göstererek bu kız bir şey saklıyor diye bağırdı. Gerçekten de Toledo'ların kızı, sıkıca elbisesinin kocaman cebine yapışmış bırakmıyordu. David'in yüzü bembeyaz olmuştu. Su yeşili gözleri iyice açılmıştı. Rachel dedi. Acaba kızı dayanamayıp babaannesinden kalan çok sevdiği küçük bir altın kolyeyi mi yanında getirmişti? Esther ise Rachel'in, Moşe'nin ona doğum gününde verdiği gümüş zinciri sakladığından emindi. İkisi birden gözlerini ona dikili dona kalmıştı. Rachel süvariye diye direniyordu ama başa çıkamayan adam kızın elbisesinin kenarına yapışıp cebini yırttı. Ayaklarının altındaki sıcaktan kızmış taşlarda bir metal sesi yankılandı. David gözlerini kapadı, bitmişlerdi. Avram simsiyah sakallı adamın omuzunda çırpınıyordu. Kraliçe adına, kraliçe adına. Esther buzdan bir heykel gibiydi. Temmuz güneşinin altında yutkundu ve nefesini tuttu. Adamlar kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Rachel annesiyle babasına baktı. Yeni evimiz için dedi. Yerde Toledo'daki evinin kapısından sökülmüş tokmak vardı avucunda. Küçük bir bronz top tutan pirinçten yapılmış kadın eli. Sersem kız diye bağırdı simsiyah sakallı adam. Pirinç ele bir tekme attı. Avram'ı yere fırlattı. Esther katıla katıla ağlamaya başlamıştı. Aradıklarını bulamayan süvariler öfke içindeydi. Karısına koşmak isteyen David'i bir tekmede çökerttiler. İçlerinden biraz şişmanca olanı, "Haydi bakalım, yeter artık, işimiz çok, ana yola dönelim, para orada," diye bağırdı. Atlarına atladılar. Biri Avram'ı çekip almak istedi. Şişman süvari yine bağırdı. "Bırak şu Yahudi piçini. Bir de onunla mı uğraşacağız? Haydi yürü." Atlarını mahmuzlayıp geldikleri yöne doğru koşturdular hayvanları. Esther yere kapaklanmıştı ve hıçkırarak ağlıyordu. "Tanrım, Tanrım beni affet," diye. "Çocuklarımı unuttuğum için, analığımı unuttuğum için, içimi nefretle doldurduğum için." David sıkıca sarılmıştı karısına. Rachel titreyerek eğilip yerden aldığı pirinç eli tutup kalbine bastırmıştı. Avram atların arkasından hala bağırıyordu. "Kraliçe adına, kraliçe adına." birkaç dakika sonra şişman atlı yanlarına geri geldiğinde onları birbirine sarılmış gözyaşları içinde dua ederken buldu.